Gizlilik Raporu'na hoş geldiniz. Gizlilik Raporu'nda Linux, gizlilik, açık kaynak ağırlı olacak şekilde teknoloji haberlerini konuşuyoruz. İkinci bölümümüzde 12 Kasım'dan 14 Aralık'a kadar olan haberleri konuşacağız. Görüntülü olarak takip etmek isterseniz YouTube kanalıma beklerim. Hazırsanız başlayalım. Herkese selamlar. Gizlilik Raporu'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ahmet'le beraberim. Ahmet, hoş geldin. Nasılsın?
Merhaba, hoş bulduk Yusuf. Teşekkür ederim. İyiyim, umarım sen de iyisindir.
Ben de iyiyim, sağ ol. Bugün Kasım ayından 14 Aralık'a kadar olan haberlerini, genel anlamda teknoloji ve açık kaynak Linux tarzı haberleri konuşacağız. Ahmet sağ olsun davetimi kabul etti, geldi. Ahmet'in de bir YouTube kanalı var bu arada. Yazılım hakkında ders videoları çekiyorsun yanlış bilmiyorum.
Aynen, yani daha çok böyle backend programlamaya dair veyahut da ne bileyim bir dilin girişi olsun. Daha çok ona yönelik şeyler var, içerikler var. Bu arada ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Umarım keyifli bir içerik olur.
Bence de umarım keyifli bir şey yaparız. Kanal bağlantısını da açıklama kısmına koyacağım. Oradan izleyenler tıklayıp girebilir. Podcast izleyenler de benim YouTube kanalıma gelip oradan bakmak zorunda kalacak ya da Ahmet Buray Çakıcı diye aratırsanız muhtemelen direkt karşınıza çıkar. Evet, o zaman fazla vakit kaybetmeden haberimize geçelim. İlk haberimiz macOS ile ilgili. Abi şöyle bir olay olmuş. Bu hatta bu ay Kasım ayında çok konuşuldu. macOS'in tarihi, bir uygulama aslında genel anlamda tarihi, saati, işte bilgisayarını, ISP'ni, internet servis sağlayıcını, şehrini, ilçeni ve genel anlamda hangi uygulamayı açıp ne kadar kullandığını falan tıkladığın anda direkt servislerine gönderildiği tespit etmiş. Ama işin ilginç yanı, bunlar şifrelenmeden gönderiliyor. Yani mesela sen diyelim bir kafede oturuyorsan ve işte internette geziniyorsan bir hacker oradan veri akışına baktığında aynı internet ağında o da görmeye başlıyor. Bunun hakkında macOS özür dilemiş falan. Ya işin kendisi de çok garip. Tüm bu bilgileri niye alıyor en başında? Yani saati, tarihi, yarın ne yaptığını, işte internet servis sağlayıcını, hangi uygulamaya girdiğini, şehrini ve ilçeni. Bu kadar. Sen de bu arada macOS kullanıcısın diye biliyorum.
Ya şöyle, ben aslında üçünde de tecrübe ettim. Hani ben bayağı yıllarca klasikten yani Windows'ta başladım. Sonra hani malum seninle bir muhabbetimiz vardı. Ubuntu geçtim. Bir ufkum açılsın diye açıkçası. Hem biraz meslekle ilişkiliydi. Şu anda da hani iş icabı macOS'tayım aynen.
Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Her tıkladığında giriyor. Gönderiyor.
Abi şöyle. Ya zaten bir defa ya bu veriyi alması beni çok şaşırtmadı. Ya yani... Allah bilir daha neler alınıyordur her uygulamadan bu arada. Harbiden öyle. Yani sadece macOS değil, muhtemelen başkalarında da muhakkak bir şeyler vardır. Ama beni de şaşırtan nokta şu oldu. Hani en azından şey diyorlar. Hani mesela WhatsApp konuşmalarında da alıyorlar eyvallah da. Ve istedikleri gibi hani biz bilemiyoruz işlerle tamam ama. Hani en azından encrypted falan diyor. Yani şifreleme muhabbeti var. Klasik klişe. Hani burada şifreleme olmaması beni biraz harbiden şaşırttı. Çünkü tehlikesi dediğin gibi hani sallıyorum dışarıdasın abi. Halka açık mekandasın. Çok kolay bir şekilde bütün böyle yani ele geçirilebilir aslında. Tüm bilgileri gibi düşünüyorum. O sıkıntıymış yani.
Kesinlikle. Bir de bu şöyle, bu olay ortaya çıktıktan sonra özür dilediler. Şifrelemeyi getirmişler zannedersem. Ama şöyle bir problem var. Mesela sen diyelim bir bilgisayar aldın. macOS yüklü geliyor içerisinde. Bu otomatik olarak şey de yapabiliyorsun artık. Tamam, benim uygulamaya girdiğimde bunları generate edip karşı tarafa gönderme diyebiliyorsun. Ama otomatik olarak varsayılan da opt-in geliyor. Yani senin özellikle ayarlara girip çıkış yapman lazım. Gönderme demen lazım. Bence bu da çok kötü bir şey. Çünkü sen normal bir kullanıcıysan bunu bilmezsin zaten. Hani hangi insan tıklayıp ayarlara girip ondan çıkacak yani. Bana çok saçma geldi. Bence otomatik olarak şey olması lazım. Tıklanılmamış olması lazım. Sorması lazım. Hani biz gönderiyoruz. İsteyen var mı? Ben bunu da birazcık şey buluyorum. Yani kötü buluyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Şöyle değil mi? Doğru anladıysam. Hani bu muhabbet, hani bu loglama muhabbeti seçenek sunmuş arasında değil mi? İstersen iptal edebiliyorsun. Doğru anladın mı?
Ama sen yani... yeni bir cihaz aldığında otomatik olarak opt-in geliyor. Yani çıkış yapman lazım. Tıklayıp ayarlara gidip ben istemiyorum demen lazım.
Ya ben sana hak veriyorum. Hani ben de mesela dediğim gibi macOS kullanıcısıyım işte 2-3 aydır. Gerçi önceki içeriğinde de kullanıyorum yani belki yıl oldu. Benim de aklıma gelmez bir tabi böyle bir şey yapacaklar da bunun seçeneği olacak da kapatacağım da ya benim de yani yazılımla uğraşmama rağmen çok aklıma gelmezdi muhtemelen. Bununla beraber ben bunu biraz şey buluyorum ya. Böyle işi sanki yumuşatmaya böyle masumlaştırmaya çalışıyorlarmış gibi. Bir de dediğim gibi Ya bu gelecekse böyle bir özellik. Yani şimdi soruyorum, kim acaba şey der ki, hani default hani gönderilsin bence problem yok. Kim der ki bunu? Hani o yüzden default'ta bence de şey kapalı gelmesi lazımdı. Biraz yapmacık buldum ben bunu.
Ben de kesinlikle. macOS kullananlar varsa onu ayarlardan girip kapatabilirler. Ama şunu da söylemek lazım. Bu ayar bildiğim kadarıyla önceden yoktu yani. Skandal olduktan sonra getirdiler. O da ayrı bir soru işareti herkesin kafasında. Mümkünse kullanmayın diyelim. Mümkünse Linux kullanın arkadaşlar. Mümkün olmayanlar için de en azından o ayarları kapatın bence. Evet. Bu haberi ekleyeceğin...
İyi oldu. Muhtemelen haberden sonra bunu uyguluyor olacağım ben.
Güzel, güzel. Bu haberi ekleyeceğim bir şey yoksa ikinci haberimize geçiyorum.
Devam edebiliriz. Ya bir de şunu da belirteyim hatta. Hı-hı. Ya bu Apple olarak genel konuşuyor. Ben de çünkü geçenlerde bir haber görmüştüm. Ya böyle bir şey yapıyorlar, özür dileme muhabbeti falan. Cezası da çıkıyor tabii bunun da, ne bileyim. Geçen de eski iPhone şarjıyla ilgili falan milyon, bayağı bir 100 milyon Hı-hı. dolar mı ne muhabbetleri vardı, görmüşsündür belki. Hı-hı. Böyle bakalım, bir artık normal gibi geliyor bize de. Bir şey yapıyorlar, özür dileme, belki ceza falan. Bakalım, hayırlısı diyoruz.
Maalesef. O cezalar onlara çok koymuyor abi. Yani ya öyle adam abi, kaç milyon ödüyor, günde bir günde kazandığı parayı falan ödüyor. Koymadığı için adamlara devam ediyorlar yapmaya. Ya şu da bir gerçek, bu veri çok büyük para kazanıyor. Veriyle ilgili bu sonraki haberlerimizde de var ama adamlar çok büyük para kazanıyor ki göze alıyor bunu. Yani bir şirket zaten onun hesabını yapar. Abi ben bunda yakalanırsam ne kadar ceza yerim? Bu kadar yerim, ne kadar kazanıyorum, bu kadar kazanıyorum. O zaman yürü. Yani böyle yürüyor muhtemelen işler. O yüzden kanalda da önerdiğim gibi kullanabiliyorsanız Linux kullanın. Kafanız bu konularda rahat oluyor en azından.
Aynen, ben de tavsiye ediyorum.
Çok güzel. Peki o zaman ikinci haberimiz, şöyle sahneyi de değiştirebilirsem. 14 Kasım haberi. Şöyle bir olay bulunmuş abi. Araştırmacılar almışlar Google telefonu, koymuşlar kenara. Wi-Fi'yi açık bırakmışlar ve hiçbir şey yapmamışlar. Hiçbir şey yüklememişler. Sadece açık bir şekilde öyle kenarda kalmış. Bir ayda toplamda 260 MB data kullanıldığı gözlemlenmiş. Ama hiçbir şey yapılmamasına rağmen. Ve bunu şu an sorguluyorlar. Dava falan açacaklarmış. Ama bunu şey yönünden de açmıyorlar bu arada. Gizlilik yanlısı olduğu için değil bu arkadaşlar. Şeyden dolayı açıyor. Hani bazı insanların veri paketi var, sınırlı falan ya. Hani siz ne ayak kardeşim 260 MB kullanıyorsunuz diye açıyor. Ama burada bizim kanal adına şöyle bir soru işareti var. Ne gönderiyorlar acaba? O 260 MB veri nedir? Yani çok büyük bir soru işareti.
Orası harbiden çok gizemli yalnız şu an. Bu arada bir ay dedin değil mi? Bir ay kapatıyorlar. Evet, bir ay. Tamamen koyuyorlar. Ya şimdi şöyle, bir defa hani kullandığı falan bunlar şaşırtmıyor dediğim gibi. Apple'da da olsun, ne bileyim Microsoft falan desen bu şaşırtmıyor harbiden. Ya şu an ne yazık ki hepimiz, ya çoğu kişi teknoloji kullanmak zorunda ve malum hani dünya devleri var. Artık klasik, klişe, alışılageldik olan teknolojiler var ve bu şekilde kullanmadan edemiyorsun. O yüzden ister istemez verin gidiyor ne yazık ki. Hani sen de, ben geçen videonu seyretmiştim. Hani keşke arkadaşlarım çevremde Telegram kullansa da falan diyordum mesela. O WhatsApp'a Signal'a vardı. Evet, işte, Telegram'da demiştin. Evet. Onu hatırlıyorum. İşte bunun gibi mesela. Bazı zorunluluklar var. İlla ki kullanmaya yetiyor. O yüzden veri bir şekilde alınıyor, kullanıyor, işliyor. Kimlerin elinde dolaşıyor orası meçhul de. Bu 260 MB da biraz gizemli yalnız bu arada. Yani o acaba keşfedilebilir mi bilmiyorum da. Bu da herhalde şey yapılırsa, bir neticeye varırsa belki bundan da bir özür gelir mi acaba, bilemiyorum.
Aynen, şey, davaya gideceklermiş. Hani şey diyorsun ya sen, bu insanlar artık şaşırmıyor. İşte biz de şaşırmıyoruz ama biz de bunun farkındalığını yaymaya çalışıyoruz insanlara. Çünkü bu arada hani şaşırmıyoruz derken normal bir şey değil. Kesinlikle bence normal bir şey değil. Çünkü değil sizin yani. Size sormadan sizin verilerinizi alıyorlar. Ve bunu ben bazı insanlarla konuşurken normalmiş gibi alıyor. Diyor ki alsın abi, bana ne, ben ne saklayacağım. Hayır abi, sen alıyor ve sen onların eline çok büyük bir güç vermiş oluyorsun. Alıyor, onları satıyor ve sonra bizim başımıza problem oluyor. Gidiyorlar işte Cambridge Analytica'da yapıldığı gibi seçimleri falan değiştiriyorlar. Bunu hiçbir zaman normalleştirmememiz lazım bence. Şaşırmayın ama... Bence buna şöyle bir önlem alınabilir abi. Açık kaynaklı Android OS'ler var ya, işte Lineage OS falan, onlar kullanılabilir belki. Orada en azından ne olup olmadığını biliyorsun ama custom ROM yüklemen gerekli. Bunu da normal kullanıcı çoğu zaman yapamaz. Kim yapacak abi? Hani custom ROM kim yüklüyor telefonda? Bilmiyorum, sen telefonda ne kullanıyorsun? Ben yine custom ROM kullanıyorum bu arada, söyleyeyim. Evet. Kendi adıma.
Çok iyi. Ya bendeki muhabbet şu, bu arada ben telefon olarak iPhone kullanıyorum da. Bendeki muhabbet şu, bu arada kesin katılıyorum. Yani bu günün sonunda senin verin gidiyor. Hani çok mühim bir durum. Yani her şeyim, bütün konuşmalarım, hangi programa, hangi siteye girdim, ne kadar süre durdum. Harbiden çok mühim. Bütün gizlilik falan yok kalmıyor da sadece işin, hani ki bu dediğim gibi normalleştirmemesi lazım. Ben sana katılıyorum. Ne yazık ki şaşırmıyoruz. Hani şey muhabbeti vardı, yani dünya öyle bir yer oldu ki artık bir iyilik yapılınca ne kadar yardımsever falan diyoruz. Halbuki şey muhabbetleri de vardı. Ya o zaten yapılması gereken bir şey. Birini kurtarıyor insan falan. Hani o aynı muhabbet aslında. Çok ortam full böyle bir hale olduğu için, bize çok alıştırdıkları için ne yazık ki. O yüzden biraz şey geliyor insanlara. Şaşırmıyoruz. Evet, ama bilinçli olmak lazım ve mümkün olacak önlem almak lazım. Bendeki muhabbet şuydu. Ki çoğu kişide ben bunun olduğuna inanıyorum. Ya neresinden tutacaksın gibi bir şey oluyor. Yani ya hep ya hiç kafası var ya. Ya arkadaşlar bir şekilde, bu arada o doğru değil, ben ya hep ya hiç muhabbetine, akımına katılmıyorum. Çünkü insan neresinden kurtarması gerekiyor, kurtarması lazım bence. Hatan neresinden dönersen kârdır muhabbeti var ya. Ya ama hani tamamen teslim olmuşum. Bütün kullanan tarayıcı, ya gerçi var hani biliyorum. DuckDuckGo olsun, Firefox olsun, ben de kişisel olarak onları kullanıyorum da. Ya yine de WhatsApp, hani bir şekilde kaçamıyorsun ya. Ya diyorsun ki arkadaş benim veri gitti zaten. Ne bileyim, böyle çok kasmıyor hale geliyorsun da. Ama çok da doğru bir şey olduğunu tabii şey yapmıyorum, desteklemiyorum.
Kesinlikle. Biz de benim kanalda da bunu yaymaya çalışıyorum aslında. Tam o anlattığın şeyi. Bir yerden kurtarmak yani. Ya hep ya hiç değil de bir yerden kurtarmaya çalışıyorum.
Evet.
Elimizden geldiğince artık. O zaman ekleyecek bir şey yoksa bir sonraki habere geçiyorum.
Aynen, geçelim abi.
YouTube DL diye bir program var. Bunu hatta ben bir program serime de eklemeyi düşünüyorum ama yapmadık daha videosunu. Şöyle izleyicilerimize de şöyle kısaca açıklayayım. YouTube DL'in yaptığı şey şu: bir terminalden istediğiniz YouTube videolarını, istediğiniz YouTube playlistlerini, hatta isterseniz bir kanalın tüm videolarını böyle belli komutlarla çat çat indirebiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde indiriyor ve benim bildiğim kadarıyla birçok YouTuber'ın, birçok insanın kullandığı bir program, açık kaynaklı GitHub'da sergilenen bir programdı. Buna geçtiğimiz aylarda bir tane plak şirketi tarafından telif hakkı şeye geldi, kaldırın bunu dediler. Ve işin ilginç yanı, hiç beklemediğimiz şekilde, şu an GitHub'ın sahibi Microsoft biliyorsunuz. Microsoft YouTube DL'i geri getirmiş. İşte onunla uğraşmışlar. Demişler ki ya bu programda öyle bir şey yok. Çünkü şöyle bir problem var abi. YouTube'da sen o videoyu başka şekillerde de indirebilirsin. Veya ben istersem o videoyu kameramla da çekip indiririm. Yani senin YouTube diyeli banlamanın ne gereği var, ne mantığı var. Ama ben şeyi beklemiyordum. Microsoft'un açık kaynak programı için kalkıp savaşacağını beklemiyordum. Çünkü bu telif hakkını atan şirket de bayağı köklü bir şirket. Bir sürü avukatı falan var. Şaşırdım açıkçası. Bilmiyorum dava yoluna gidecekler mi artık.
Ya YouTube diyeli ben bu arada GitHub'da görmüştüm. Ben de aktif olarak GitHub'ı bayağı severim, kullanırım. Star attım hatta, şu an tam hatırlamıyorum da. Ama dediğim muhabbet harbiden çok pratikleştiriyor bu arada. Yani bazen bir şey çok indirmek gerekiyor veya ne bileyim, hani böyle multi şekilde indirmek gerekiyor. Bu çok, bayağı pratikleştiriyor. Çok kullanışlı bir şey. Dediğin doğru. Yani şeyi konusuna gelince de Microsoft aynen GitHub'ı işte satın almıştı falan. Yani belki böyle sen de dedin ya, beklemiyordum falan. Ya abi, olumlu bir izlenim oluşturmak falan da onlar için önemli tabii. Özellikle ya Microsoft'un abi open source için son birkaç aydır gözlemlediğimiz kadarıyla şey, yani bayağı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Falan. O yüzden şey ya, hani bence güzel olmuş. Çünkü bayağı faydalı bir kullanımı olabiliyor bu YouTube diyelim.
Evet, Microsoft'tan çok ilginç şeyler geliyor bu arada. Edge'i şeye getirdiler, Linux'a getirdiler. Teams'i Linux'a getirdiler. Bir de şeyi getirsinler bakalım. Ofis programlarını getirsinler. Şahane olur yani. Beklenmedik hareketler. Tebrikler diyelim Microsoft'a. Teşekkür mü edelim bilmiyorum. Ben beklemezdim açıkçası yani.
Aynen, hareketlerin devamını diliyoruz. Bir de şey de güzel oldu. GitHub'ı aldı ve çoğu kişi de, ben şunu gördüm. Eyvah yani. Tamam, Microsoft aldı, sıkıntı yani. Bilmiyorum, paraya bağlayabilir.
Evet.
Tam tersi şey yaptı. Yani private falan repolar mesela önceden açmak ücret karşılığı falan oluyor diye biliyorum ben. İşte pro diye bir etiket var ya malum, onu alınca. Ama hani o konuda çok bir kolaylık falan sağladı. Ya o yüzden Microsoft harbiden hareketlerin devamını diliyoruz yani. Özel open source konusunda falan da umarım güzel şeyler yapar.
Ben o anlattığın şeyi bilmiyordum açıkçası, hani repo muhabbetini. Demek yani bazı şeyleri de ücretsizleştirdiler. Çok iyi abi ya, bilmiyorum.
Şimdi yalan olmasın, çünkü ben de tam o aralar böyle GitHub'ı yeni yeni böyle ya katıldım, aktifleşiyordum. Ya sanki, çünkü ben birinden daha duydum en azından. Şunu da referans olarak sunayım. Hani GitHub'da pro etiketi var ya, parayla alınıyordu işte abi. Ya biri şöyle dedi. Ya gerçi artık Microsoft satın aldıktan sonra GitHub'ı çok bir numarası da kalmadı. Demek ki pro ile belki daha fazla şey sunuyorlardı ki Microsoft belki onları şey yaptı, ücretsiz hale getirdi. O yüzden bu cümleyi sarf etmiş olabilir.
Adamların çok şeyi var. Normal onlar için. Yani sunucuları var. Deniz, okyanusun dibine sunucu falan kuruyorlar biliyorsun. Öyle bir denemeleri oldu. Yani adamların bayağı sunucusu var. Yapabilirler. Öyle bir güçteler. Sevindik bu haberle. Öyle söyleyelim. Umarım bu davranışın devam ettirirler. Senin de dediğin gibi. O
Aynen.
zaman sonraki haberimize geçiyoruz abi. Bir sonraki haberimiz Amerika askeriyesinin şey aldığı gözlemlenmiş. Yani bu sizin Play Store'da, iOS Store'da falan indirdiğiniz o ücretsiz uygulamalar var ya, indiriyorsun. Niye ücretsiz abi? İndir. O arka planda data topluyor ve birçok ülkenin birçok ücretsiz uygulamasındaki kullanıcı verilerini satın aldığı ortaya çıkmış. Tabii bu bir de bilinen. Hani bilinen kadarıyla milyonlarca veri olduğu ortaya çıkmış. Bir de bilinmediği kadarıyla neler neler alınıyor çok büyük soru işareti. Bir de hani Amerika askeriyesine gidiyor. Evet, dünya çapında bu arada. Türkiye'den de var, işte farklı Orta Doğu ülkelerinden de var. Orada geliştirmiş o şeyleri de, uygulamanın verilerini de demek ki iletişime geçiyorlar. Bu kadar para teklif ediyoruz verirsen diyorlar. Onlar da kabul ediyor zannedersem.
Ya bir de ben dedin ya sen, ha, ücretsiz niye indiriyorsunuz abi, indir indir ne oluyor falan. Ben de hani sen de çok klasiktir yani, herkes duymuştur. Hani WhatsApp için özellikle çok duyuyoruz ya. Ya bir ürün ücretsizse ürün sizsinizdir diye bir kafa var ya. O tam şimdi haberi çok bu cümleyi kurma tam yeri geldi. Onu da paylaşayım dedim. Yani sıkıntı şeyler ya, bilemiyorum Yusuf.
Bizde bizim haberlerde onu kuracak çok şey var abi, haber var söyleyeyim. O cümleyi kuracak çok haber var. Ya maalesef, ama cidden bir de Amerika'nın askeriyesine gitmesi ayrı bir yine soru işareti. Düşün, belki benim verim de var. Ben de yani vakti zamanında indiriyordum o tarz uygulamaları. Belki benim verim de adamların elinde, bilemiyorsun. Bir de o veriler ne, onu da bilemiyorsun. Hani şey standardı yok ya, mesela iOS'te de Google Play Store'da da. Sen hani indiriyorsun, ne veriyi aldığını bilmiyorsun ki abi. Sen mesela orada bütün dosyalarıma eriş diyorsun. Belki orada bütün dosya ne kadar veri var mesela şey diye bakıyor. Ahmet Buğra Çakıcı'nın telefonunda şu kadar belge var, şu kadar resim var diye bir şey yapıp dosya çıkarıp gönderiyor belki de. Çok büyük soru
Ya
işaretleri yani.
aynen öyle. Dediğin gibi ya, ki muhtemelen benim tahminim, adam şey yaptım hani, elini soktu mu hani kavanozun içine, orada ne var yoksa alır muhtemelen. Yani
Bence de.
bir limiti yok ki yani, bilmiyorum.
Evet,
Ya
çok
gerçi
büyük.
kanun, çok pardon böldüm.
Yok yok.
Kanun açısından bir şey, gerçi onları duraklatıcı bir sebep var mı? Ben bilmiyorum yani.
Yok
Muhakkak
abi.
vardır, onlar şey yani çok
Takılmıyordur.
önemli değildir muhtemelen. Takılmıyordur ve şeydir. Yani kimse de bundan haberdar değil. Hani kanunu işleten de bunu bilmiyordur muhtemelen zaten.
Evet. Ya özellikle zaten bu tarz konular çoğu kişinin ilgisini çekmiyor. İşte biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bu haberin mesela Türkçe'ye çevrildi mi, var mı, hiçbir fikrim yok. Bence yoktur, bilmiyorum. Ama bence bu haberden şunu çıkarmaya başlıyoruz abi. Ücretsiz uygulama kullanacaksanız, mesela bir el feneri uygulaması bile kullanacaksanız, gidin onun da açık kaynağını falan bulmaya çalışın ya da minimalini bulmaya çalışın. Onun için F-Droid'i öneririm. F-Droid diye bir uygulama var Android'de. Orada açık kaynaklı uygulamalar var sadece. Oradan indirebilirsiniz. İndirdiğiniz uygulamalara neyi paylaştığınıza dikkat edin. Her şeye izin vermeyin. Çünkü kimlere gittiğini bilemiyorsunuz. Bir bakmışsın Amerika askeriyesinde bilginiz tutuluyordur. O yüzden bu haberden bunu çıkarabiliriz.
Aynen. Bir de el feneri dedin, aklıma geldi, bari paylaşayım. Eğer ya muhtemelen bu kanalda da muhakkak şey var, böyle yazılımla ilgilenen, kendini o tarafta geliştirmeye çalışan arkadaşlar. Veya şey yapın en temizi, hani kendi app'inizi kendiniz yazın falan. Öyle böyle minor şeyler için çok güzel, harika olur yani. Önünüz de çok açılır. Öyle nice, sen tavsiye, ben de aklıma geldi paylaşayım dedim.
Evet, yani uğraşmak isteyen varsa yapabilir tabii,
Aynen.
ama çoğu insan için hani programa ilgisi olsa bile belki o kadar uğraşmak istemeyebilir abi. Adam bir el feneri kullanacak, gidecek şey. Muhtemelen bir işi düştü, hani yere bir şey kaçtı. Onun için el feneri uygulaması indiriyor. Açıp yazmaz herhalde. Ama tabii
Aynen.
ki ilgilenen yazsın abi, bence de güzel, bir mantıklı fikir.
Abi şu yüzden dedim ya, böyle özellikle tam nasıl böyle kendi daha yazılıma ilk giriyorsun ya, çünkü o zaman çok ateşli oluyorsun. Ya ben Facebook yazarım kafası falan oldu cidden. Ve bıraksan yazar yani. Ama nasıl yazar? İnanılmaz berbat, çok kalitesiz. Ama hani o görüntüyü çıkartır falan. O yüzden dedim hani böyle ya, ne yapsam diye aranıyorsun. En azından ben kendimden öyle paylaşayım. O yüzden böyle bakın hani ne eksik, ne çok siz kullanıyorsunuz falan, böyle hani öyle bir yol seyredebilirsiniz. Çünkü aklıma fikir gelmeme problemi de olabiliyor. Ya ben çok vakit kaybediyordum mesela. Şimdi çok konu dışına çıkmayayım da, ya proje yapacağım. Ne yapsam? Buyur hani, kendin ne kullanıyorsan onu yap yani. Sen de böyle değiştir, belki senin de bir ürün olur.
Evet, kesinlikle çok mantıklı. Hatta onu piyasaya da sürebilirsin. Play Store'a
Tabii
da
ki kesinlikle.
yükleyebilirsin falan.
Kesinlikle.
Bence de çok mantıklı. Evet, bir
Aynen.
sonraki haberimize geçiyorum abi. 17 Kasım bir sonraki haberimiz. Firefox'un 83 sürümü geldi. Bu arada sen Firefox mu kullanıyorsun? Ona göre bir yorum yapacağım.
Evet, Firefox kullanıyorum.
Abi ben bu 83 sürümüyle birlikte acayip bir hızlanma yakaladım. Yani cidden sayfalara girip çıkarken zaten yanlış bilmiyorsam bu JavaScript için kullandıkları motoru geliştirmişler bu yama ile birlikte. Acayip hızlandı ya, ben cidden göze görülür bir hızlanma fark ettim. Bilmiyorum senin tecrüben ne yönde? Ya da bir fark yaşadın mı 83'e güncellendiğinde?
Bu arada otomatik güncelleme yapıyor ya galiba, değil mi?
Yani Linux'ta ben görüyorum, hani terminalden yaptığım için de, sen bilmiyorum, macOS'te otomatik şey, Windows'ta otomatik yapıyor kendisi.
Ha, macOS'ta.
Yeniden
Ya
başlatıyorsun.
şöyle, ben Firefox kullanıyorum ama böyle 83 dedin, değil mi?
Aha, 83. Geçen ay
Aa.
geldi işte, 17 Kasım.
Şimdi baktım benimki de güncellenmiş. 83 şu anda. Ya ben açıkçası çok bir şey fark edemedim, öyle söyleyeyim. Bilmiyorum, belki benim şeyle alakalıdır. Benim hani belki bilmiyorum, yakalayamadım kısacası ya.
Ya ben özellikle, ama
Nasıl?
şöyle oldu. Ben güncelleme geldiğini gördüm ya. Güncelleme notlarına ben sürekli bakarım Firefox'un. Yani
Ha.
genel anlamda takip ettim programların. Adamlar oraya yazmış, JavaScript motorunu iyileştirdik, şunları yaptık. Ben de bir bakayım dedim. Hani belki benim gözüme de öyle gelmiş olabilir o yama notlarını okuduktan sonra, ama Reddit'te falan dolaşırken milletin de hani gerçekten o hızlanmayı göze gördüklerini gördüm. Bence de bir hızlanma oldu. Bir de şey getirmişler, HTTPS only mod. Yani bütün siteleri HTTPS standardında açıyor. Bütün siteler şifrelenmiş şekilde açıyor. Bu çok önemli bir şey özellikle. Ya yani günümüzde zaten HTTP kullanan bir web sitesi de kalmadı. Yani genel anlamda kalmadı. Bu neden önemli? Siz mesela bugün bir kafeye gidersiniz. Herhangi bir yerin ortak Wi-Fi ağına bağlanırsınız. Eğer ki HTTP'li bir bağlantı kullanıyorsanız, oraya girdiğiniz, yazdığınız, çıktığınız her şey başka ağda olan başka biri tarafından görüntülenebiliyor. Ama HTTPS ise görüntülenemiyor. Şifreleniyor çünkü. Dolayısıyla bütün, bu arada HTTPS only modda bütün alt sekmelerini de, yani alt bağlantılarını da HTTPS yapıyor. Bence önemli bir nokta bu da. Ondan önce şey kullanıyordum. Bir tane eklenti kullanıyordum. Bunu yapan, HTTPS'i upgrade eden, onu kaldırdım. Şu an Firefox'un özelliğini
O dediğin gibi bayağı iyi olmuş ya.
kullanıyorum.
Ben de bunu bilmiyordum. Ayrıca şimdi Firefox kullanmaya teşvik edici bir durum bence. Çünkü başka bir tarayıcıda böyle bir şey herhalde yok, değil mi?
Şeyde var, bir tek Brave'de var yüklü gelen. Onun dışında bütün tarayıcılarda eklenti indirip yapabiliyordum. Bir tane HTTPS Everywhere diye bir uygulama vardı. Onunla yapabiliyordum. Ben de onu kullanıyordum Firefox'ta. Şimdi kaldırdım, otomatik yaptım.
Aynen, bu bayağı iyi bir özellikmiş. Dedim ki hani bu eğer yayılırsa bence Firefox'u teşvik etme konusunda bayağı ses
Kesinlikle.
getirebileceğine inanıyorum ben. He tabii şimdi şu da var. Hani HTTP, bunların sağladıkları veyahut da sağlıyorsa bile çok takma önemsemek falan. Gerçi hani bilmiyorum kim ne kadar şey yapar da bence şey yani bilinçli olanlar en azından diyeyim bayağı güzel bir özellik.
Yani bizim gibi insanlar bakıyor ona. Onlar da zaten Firefox kullanıyordu hala hazırda. O da ayrı bir sorun yani. Ama mutlaka ben o hızlanmayı da HTTPS'in gelmesinde. Bir de şu var. HTTPS only mode yanlış bilmiyorsam varsayılan olarak geliyor. Bir de
Ha,
yanlış
çok güzel.
bilmiyorsam. Mesela
Ya
normal bir
ben
kullanıcı indirdiğinde otomatik geliyor.
ama bence de öyle olması lazım ya. Güzelmiş ama öyle olmasaydı bayağı bir saçmalık olarak yorumlardım ben ya.
Evet,
Değil mi
evet
ya? Aynen.
ben de katılıyorum abi. Zaten gizliliği arttıran bir şey, otomatik olarak gelmesi bence de çok
Aynen.
mantıklı. Sıradaki haberimize geçelim. Apple, yine Apple'dan gidiyoruz bu sefer. Bu hani şey olayı var ya, planlı eskitme,
Ha,
onu
tamam.
açıklamışlardı falan. Planlı eskitmede bir 113 milyon dolar daha ceza yemişler. Tekrardan yani aynı olaydan, aynı davadan dolayı. Bilmiyorum yani, adamlar daha sonrasında bir açıklama yaptı. Yani biz batarya ölmesin diye yaptık bunu falan demişlerdi hatırlıyorsan. Çünkü eskiyen bataryalarda hız yapınca çok hızlı bitiyor, ölüyor falan diye. Ama bilmiyorum, sen bu planlı eskitme hakkında ne düşünüyorsun? Apple'ın.
Bu şey değil mi bu arada? İkinci ceza yemedim aynı konuda. Doğru muyum? Tamam. Yani ne düşünebilirim? Ya bu bir pazarlama bir defa. Belli ve ahlaki olmayan bir pazarlama, harbiden tamamen etik dışı bence. Yani bildiğin senin ürününü yine kullanımını kendi belirliyor. Yani belki sen aman aman belki şey hani gerçi bu Apple'larda durum farklı da hani ona göre düşünüyorsun, ediyorsun, bataryayı hani boş yere tutmuyorsun belki mesela şarjda. Veyahut da sende bir kafa var. Veyahut da ekonomik durumun el vermiyor. Hani alıyorsun birkaç, hani yıllarca onunla gitmek istiyorsun. Ama harbiden hani versiyon kısıtlaması olsun. Hani çünkü bir versiyon kısıtlaması getiriyor mesela. Bayağı bir şeye erişemiyorsun. Ben şu anda iPhone 6 kullanıyorum. Bu arada kendim hayatımda sadece bir kere telefon almıştım. O da 14-15 yaşımda falan. Nokia C300 mi? Ben telefonlar şeydir. Yani böyle hep eski kalır. Ben öyle kullanırım. Öyle bir kafa var bende. İşte iPhone 6 var bende. Ve GitHub'ı indiremedim mesela. Mobil olarak. Evet. Ve bu
sürümden dikersen... dolayı mı?
Aynen öyle. Sürümden dolayı. Yani bir... ya gerçi hani bu belki buna tamam denilebilir. Niye? Hani eski telefon. Hani yeni sürüm, yeni özellikler gelmesi falan. Ama fiziksel özellikleri harbiden böyle planlı olarak bilinç, tamamen onların kontrolünde olarak şey yapmalarını ben çok hiç ahlaki bulmuyorum. Ama gel gör ki iPhone kullanıyorum. Bu da çok büyük bir şey. Ama ben almadım arkadaşlar.
Evet, yani kendini alsan almazdın.
Evet. Çok güzel. Çok güzel soru oldu. Abi yani bilmiyorum, alıştık ya şimdi, bilemiyorum. Yalan olmasın. Evet.
Bilmiyorum. Benim de bu arada telefon tecrübem seninkine benzer yani. Ben böyle yani yeni en yeni nesil telefon alıp kullanmıyorum genelde. Hatta şu anki telefonum da çok eski, Galaxy Note 3 kullanıyorum hala. İşte onu bir custom ROM'la falan yaşatıyorum bir şekilde. Ama bu noktada bence ya planlı eskitme teknoloji ürünlerinde genelinde var olan bir şey. Ama Apple'ın yaptığı çok hızlandırılmış versiyonu bana kalırsa. Ya çünkü hani bir 3-5 yıl zannedersem 3-5 yıl içerisinde otomatik olarak yavaşlatmaya başlıyor. Çoğu telefonda öyle değil. Mesela ben bugün Galaxy Note 3 kullanırken ilk aldığım gündeki gibi neredeyse kullanabiliyorum custom ROM'da. Hani böyle bir yavaşlama söz konusu değil. Dolayısıyla bu kadar göze görülür olmaması lazım. Yani en basitinden ampullerde bile var abi planlı eskitme. Bir noktada da lazım planlı eskitme. Çünkü yoksa o teknoloji şirketi gelişemez. Adam ne yapacak abi? Sana bir ürün satacak, 30 yıl kullanacaksın. Bir daha almayacaksın. O zaman adam nasıl para kazansın? O var yani. Ama bence Apple'ın yaptığı çok hızlandırılmış versiyonu ve bir ceza daha yemişler. Bu arada farklı ülkeler farklı davalar açıyor. Şimdi Türkiye'de açar mı acaba bunu duyup? Türkiye'de açsa bir de oradan, ama sanmıyorum Türkiye'nin böyle bir şey yapacağını.
Katılıyorum. Bu arada şey de, ya dediğin gibi zaten Apple'ın hani ikinci kere yakalanmak değil bu artık. İkinci kere direkt ceza yemiş. Evet. Yani yakalanıp bildiğin neticeye varmış. O yüzden dediğin gibi herhalde o konuda biraz başarısızlar. Hani dediğin gibi çoğu şeyde vardır, firmada falan vardır. Ama Apple tam şey yapamıyor demek ki. Hani yapsa bile yürütemiyor mu, böyle tutamıyor mu? Bir şekilde o hal şey yapıyorlar abi, anlıyorum.
Daha uzun yapmaları lazım abi. 3-5 yıllık gibi süre değil. Bir sonraki haberimiz de 2020'nin enlerinden böyle bir haber. Şu saniye bir bakayım. 2020 yılında insanlar hangi şifreleri kullanılmış diye bakmışlar. En kötü şifreler daha doğrusu. Abi ilk sırada 1-2-3-4-5 var. 2.543.000 kullanıcı 1-2-3-4-5-6 diye şifre koymuş. Daha sonrası 1'den 9'a kadar olan var. 961.000 kullanıcı. Sonra picture 1 yazanlar olmuş. Yani resim 1. 171.000. Sonra şifre yazanlar olmuş direkt. Password. Böyle gidiyor. Yaklaşık 10 tane böyle enlerini göstermişler. Şöyle bir problem var abi şifrede. Ben bir şifre yöneticisi kullanıyorum. Bunun hakkında da bir videom var kanalda. Neden şifre yöneticisi kullanmalısınız diye. Abi bu şifrelerin piyasası var internette, forumlarda. İnsanların hesaplarını crackliyorlar, kırıyorlar böyle şifrelerle. Ve para karşılığı satıyorlar. Mesela Spotify Premium diyor adam. İşte bir fiyata satıyor şimdi. Söylemeyeyim onu da. Evet. Ve bundan para kazanan insanlar var. Dolayısıyla ben her zaman diyorum, o videoyu da izlemeyenler varsa bence mutlaka izlesin. Yöneticisi mutlaka ama mutlaka kullanın. Ve ya, kullanmıyorsanız da böyle bir şifre koymayın abi. 1, 2, 3, 4, 5. Bilmiyorum, acaba beni izleyenlerden yapan da var mıdır? Sen hiç ya, böyle bir şifre koydun mu?
Yakın zaman, hiç hatırlamıyorum böyle yakın bir geçmişte. Muhtemelen ya illa koymuşumdur bu arada kesin yani, ben çünkü bayağı çocuktan beri şey kullandığım için yani sallamışımdır falan. Ama ben de şuraya vardıracaktım olayı bu arada. Ya yani muhtemelen insanlar ne bileyim öyle mesela, çünkü oluyor en azından benim için çok oluyor. İnternette falan bayağı dolaşıyorum, oraya giriyorum, buraya çıkıyorum. Ya gerçi yine yapmamak lazım da bazen öyle bir giriyorsun ki, hatta şeyler falan var biliyorsundur. Hani temp emails. Hani geçici sana adam email veriyor. Evet. Bazen o kadar önemsemiyorsun ki böyle alıyorsun abi geçici e-maili, ona yapıştırıyorsun, şifreyi sallıyorsun. Ben orada yine bu arada 1-2-3 kullanmıyorum da hani yine kendince basılı şifrem var böyle. Hani yapanlar çoğu belki bu sebepten yani önem vermediği için yapıyor diye ümit etmek istiyorum. Yani, harbiden çünkü kendi şifrene ne bileyim önemli bir ağda, önemli bir uygulamada bir şifreni böyle yapmazsın ya.
Bu arada doğru, öyle doğru. değil ya. Yani. Mutlaka onun, o 2 milyonun içerisinde, yani toplamda galiba bir 10 milyon falan şifre var herhalde orada. Mutlaka onun içerisinde hani adam ben öylesini açıp gireceğim, kullanacağım diyenler vardır da. Ama abi sana şöyle söyleyeyim. Özellikle bir veri ihlali olduğunda da yine mesela şu da tehlikeli. Sen güzel bir şifre de koyuyor olabilirsin ama o veri ihlali olmuştur. O şifren ve e-mail kombinasyonun açığa çıkmıştır. Bu noktada onu hackerlar elde ettiği zaman alıyorlar mesela, başka hesaplarda da deniyorlar. İşte aynı kombinasyonu Spotify'da deniyor. Çünkü insanların çoğu aynı şifreyi kullanıyor otomatik olarak aynı e-posta ile birlikte. Ama bakıyor oradakileri de patlatıyor, oradakileri de satmaya başlıyor. Yani dolayısıyla şifre yöneticisinin getirdiği, ben bu arada geçici bir hesap açsam bile eklenti var kenarda, alıştığında çok kolay oluyor. Otomatik olarak sana bir şifre üretiyor böyle 128 karakterli falan. Kopyala yapıştır yapıyorsun. Alışmak lazım aslında, ona kendini alıştırmak lazım. Yoksa senin dediğine katılıyorum ama emin ol abi, çok şaşıracaksın bence ama emin ol, orada mutlaka normal kullanım içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapan insanlar vardır.
Ya tabii muhakkak vardır. Bu arada şey, ya ben de şimdi sen deyince tabii insan konuştukça bilincine varıyor. Hani ne olursa olsun aslında geçici bir yere girsen bile muhtemelen orada kendi verin bir şekilde olabilir. Ne bileyim, bir resim bile, fotoğraf bile beğenmen olabilir. Ya o yüzden o da aslında senin biraz karakterin, her hareketimiz kendi karakterimizi yansıtıyor da. Yine dediğin bence hani hiç yoktansa 1, 2, 3, 4, 5 değil de ya gidip senin gibi hani uzantı falan kullanmak aslında bayağı şey olabilir. Yani kullanılması daha hoş olur. Kesinlikle. Ben de bu videoyla beraber, bu videoyu çekmemize beraber bayağı bu arada böyle fikrim oluşuyor. Bir şeyler öğreniyorum. Ben artık belki çok hayatımda bazı şeyleri değiştireceğim falan.
Çok iyi abi. Sevindim çok iyi. Ya genel anlamda zaten yaymaya çalıştığım fikir de bu. Ben şeyden üzülüyorum. Yani mesela bazen yabancı insanlarla da konuşuyorum. İşte Discord profilimde falan şeyim var. YouTube hesabım var. Niye İngilizce yapmıyorsun videoları deniyor. İngilizce de yapabilirim. Ama birincisi İngilizce'de çok bu tarz içerik üreten insan var ve ikincisi bence benim yaptığım videolarda genel anlamda Türkiye'de içerik üreten yok. Yani bunları öneren, bunları söyleyen, arkadaşlar bakın böyle de bir şey var diyen video içerik üreticisi yok. O yüzden ben de Türkçe olarak yaymak istedim özellikle. Yayabildiğim kadar yaymaya çalışıyorum. Tam da yaymaya çalıştığım fikir mutlaka herkes şifre yöneticisi kullansın abi. Çok zor bir şey değil. Eklentilerle acayip kolay bir şey. Sadece bir tık alışmanız lazım.
Katılıyorum abi. Bu arada şey, Mami geri geldi söyleyeyim. Öyle düşün, yani düşünceni de naçizane ayrıca takdir ediyorum. Harbiden ben de yani gerçi açık net şimdi itiraf edelim ama ben de hani böyle bir içerik aramadım. Ya aramamama rağmen yine de insanın karşısına gelir. Ben de YouTube'da çok vakit geçiriyorum çünkü. Ve harbiden şey, bu alanda bilmiyorum bir, ya bilmiyorum, benim de hiç gözüme çarpan olmadı. O yüzden ayrıca şey, tebrik ediyorum. Umarım daha fazla böyle halkımızda bilinçlenir. Daha böyle şey olur abi, yani daha geniş kitlelere yayılır diye öyle ümit ediyorum yani.
Umarım. Benim de ümidim o yönde. Ya benim de zaten hedef kitlem genelde teknoloji izleyenler. Teknoloji izleyenler uzaktan yakınından bir şekilde ilgileniyor. Tıklıyor. Hoşuna giderse devam ediyor. Gitmezse ne konuşuyor lan bu, bana ne deyip çıkıyor gidiyor herhalde. Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalışıyoruz işte. Eklentilerden bahsetmişken. Bir sonraki yıldan itibaren Chrome eklentilerinde kullanıcılarından ne topladığı hakkında bilgiler verilecekmiş. Yani senden direkt ne topluyor bu eklenti, bunun hakkında bilgiler verilecekmiş. Chrome'u da tebrik ediyoruz bu noktada. Chrome kullanmayın bence. Hani Chrome tabanlı bir tarayıcı kullanacaksanız bile en azından Brave kullanın ya da Chromium falan kullanın. Bu Google Chromium falan var. Bence direkt Chrome kullanmayın. Ama bu hareketinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu olay galiba Firefox'ta bir tık var. Hani bu eklenti senin tarayıcında ne yapıyor diye bir gösteriyor ama bu kadar detaylı gösteriyor mu emin değilim. Yani bu tam olarak hani üçüncü partiye senin şeyini satıyor, satmıyor gibi ibareler yok. Umarım Firefox'a getirir bu kadar detaylı bir şekilde. Chrome'u da buradan tebrik ederiz.
Yani şöyle değil mi? Google Chrome üzerine yazılmış olan eklentilerin ne kadar hani veriyi aldığını falan, hangi veriyi aldığını gösterecek.
Kime sattığını falan da gösterecekmiş işte. Ve zorunlu hale getireceklermiş. Zorunlu hale getirecek.
O zaman burada şey var. Yani sen benim Google Chrome şunu diyor. Ya sen benim tarayıcıma eklenti yazıyorsan hangi verileri alıyorsun? Bunları aşikare yap. Bunları nasıl kullanıyorsun? Bunu da bildir. Ben de kullanıcılarıma bunu yansıtacağım diyor. Doğru değil mi?
Evet. Ama tabii ki bunun kontrolü, ya şöyle bir şey de var abi. O kadar eklenti var ki yüzlerce, yani ne yüzlerce, sen milyonlarca eklenti var. Ve hani bunun kontrolü nasıl olacak? Ben mesela bir tane eklenti yazdım. Yani yazdım oraya da, Google'a dedim ki ben bunu topluyorum, bunu yapıyorum. Yapmadım. Hani ne olacak? Bunun tespiti ne kadar olur? O da ayrı bir soru işareti. Ama yine de böyle bir adıma girişilmesi güzel bence.
Ya ben de tamamen aklıma o soru geldi bu arada. Şimdi düşünüyorum. Önceki eklentileri de muhtemelen şey olur yani. Aksi olursa çok saçma olur. Muhtemelen önceki eklentileri de böyle biz böyle bir kural getirdik. Hani bunu uygulayın muhabbeti olacaktır. Dediğin gibi yani bir defa belki çok şey eklenti sahibi yazdı bırak da adam hiç uğraşmıyor. Onlar patlayabilir. Muhtemelen koymazlar yani öyle bir şey yapmayan bu bir. İki, dediğin gibi yani gerçekten milyonlarca muhakkak var. Ve bunun nasıl doğruluğunu falan nasıl uygulan yani pratikte nasıl olur ben de bilemiyorum. Ve yine senin gibi şunu düşünüyorum. Yani gerçekten bazı şeyler belki uygulaması çok zor olabilir veya pratiğini yaparken gerçekten zor olabilir ve arada bazı şeyler illa kaçacağı bellidir. Ama yine de adım atmak bile bu düşünce bu bilinç içerisinde olmak bile yine takdir edilirse o yüzden ben de şey yani Google Chrome'u tebrik ediyorum. Evet.
Kesinlikle.
Bir
Bizden
de
duymayacağınız şeyler bu arada çok fazla.
yani Firefox kullanıcıları olarak. Bir de ben de şey diyeceğim. Hani Firefox, Google Chrome falan konusu çok açıldı. Ben bir konu dışı bir şey belirtmek istiyorum. Ya şöyle abi. Mesela ben işte HTML, CSS geliştiriyordum veya eğitimini seyrediyordum. Böyle Wizbug diye bir şey var. Eklenti var Google Chrome'da. Ve şunu diyeceğim yani. Google Chrome eklentisi çok çok daha geniş. Çünkü Google Chrome şey Firefox'tansa. Google Chrome ya standart haline gelmiş. Hani, bütün insana de, hani geliyor. Önce yeni bir şey kurunca Internet Explorer ve Edge var artık. Edge'e giriyor. Google Chrome indir. Hani standart öyle bir kırış haline gelmiş. Ben de hani bu açıdan düşünüyorum. Google Chrome'un harbiden extension olarak çoğu var da. Yani yine de bayağı bir önde. Firefox'tan veya başka bir X bir tarayıcıdan. Gerçi bunun da muhtemelen bence bir şekilde ne bileyim birisi bir çevirici falan yapmıştır. Bir extension oraya
Evet
falan da
var.
çıkıyordur belki. Var
Var
mı
var.
bunun? Bilmiyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun abi?
Abi şöyle, aslında senin anlattığın şu an için doğru olabilir de önceden öyle değildi biliyor musun? Çünkü önceden hatta insanlar eklentileri ya, Firefox'ta çok fazla eklenti var diye gidiyorlardı. Chrome'da olmayan eklentiler var diye gidiyorlardı. Yani şu an belki biraz daha eşitler, hatta belki dediğin gibi Chrome biraz daha önde olabilir şu an için. Çünkü çok daha fazla markete erişti. Önceden mesela Firefox Chrome'dan daha çok kişiye sahipti falan, öyle bir şeyler vardı. Çevirici var. Çevirici her zaman çalışmıyor. Bazı eklentilerde ben denedim çalışıyor, bazılarında çalışmıyor falan. Ya abi ben Chrome kullanılmasına karşı değilim. Chrome'un, bak, normal Chrome, Opera, Yandex, bunların hepsi kapalı kaynaklı kodlar. İnsanlar şey zannediyor, hani Chrome bir kendi açık kaynaklı kodunu bir açtı verdi ya. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar onu alıyor, mesela Opera'nın geliştiricisi de onu alıyor. Üstüne kapalı kaynaklı yazılımlar yazıyor ve lisansını kapalı kaynak yapıyor. Sen onun arka planda ne yaptığını bilemiyorsun. Çünkü adamlar zaten, bu arada inanmıyorsanız girin Wikipedia'ya Opera yazın. Sağ altta lisansı göreceksiniz. Kapalı kaynaklı bir lisansları var. Ne yapıyorlar bilemiyorsun arka planda. O yüzden en azından Chrome bile kullanacaksanız Brave kullanın mesela, açık kaynaklı, ya da Chromium kullanın. Bunu öneririm, ama eklenti konusunda bence şu an Firefox'a Chrome fazla bile olsa şu an benim için Firefox eklentileri işimi görüyor yani genel anlamda. Popüler olanlar hepsinde var ya, genel anlamda öyle söyleyeyim.
Ya tabii popüler dersen evet doğru da hani dediğim gibi ben kendim çünkü rast gelmiştim. Böyle HTML CSS'de işin çok çok kolaylaştıracak bir eklenti var. İşte ismi de Wizbug'tı. Ve hani şeyde Firefox'ta mesela şey yapmamıştım, görmemiştim. O yüzden hani ben de bunu dile getirmek istedim. Bazı noktalarda oluyor ki bence sen de aynı düşüncedesindir. Ya şimdi şöyle bazen bazı şeyleri kullanmaktan kaçınamıyoruz. Hani sen de WhatsApp kullanıyorsun.
Maalesef.
O yüzden ya burada önemli olan şey şu, sen de dedin ya hani ben kullanmayın demiyorum ama burada bilincinde olarak kullanmak çok değil mi? Senin de yaymaya çalıştığın şey bu aslında. Yani bu kapalı kaynak arkada ne ediyor belirsiz, ne yaptığı belirsiz. Siz kullanacaksanız kullanın tabii ki ama bilinçli olarak kullanın. Verinizi sanki hani tedbirli kullanın, satacakmış, işleyecekmiş gibi kullanın. Muhtemelen bu bilinci sen de uyandırmaya çalıştığına inanıyorum.
Kesinlikle. Mümkünse açığını tercih edin her zaman. Olmuyorsa dediğin gibi dikkatli kullanın. Patlayacakmış gibi kullanın. Bence de öyle kesinlikle.
Aynen.
Sonraki haberimize geçelim abi. Firefox'u övmüşken Firefox'u övemeyeceğimiz bir haber var Ahmet, şu an karşımızda.
Tamam.
Göstereyim. Şöyle bir olay olmuş. Reddit'te birisi paylaşmış 23 gün önce. Firefox'ta arama kısmına girdiğinde sponsorlu bir şey gözükmüş. Hatta şunu böyle büyütebilirsem, eBay sponsored diye bu şekilde çıkıyormuş. Sonra yorumlara da göz attım. Adamlar demiş ki, genelde ben uBlock Origin kullanıyordum. O yüzden hani reklam engellim olduğu için bende çıkmadı falan denmiş. Ama şöyle bir problem var. Bunu sen Firefox'un ayarlarına girip kapatabiliyorsun. About config'ten. Ama sorun şu. Bunu hiçbir şekilde Firefox bildirmemiş kullanıcılarına. Biz böyle bir şey yapacağız. Tarayıcıların para kazanması lazım abi. Sponsor alması lazım. Bütün tarayıcılar alıyor. Chrome da alıyor. Firefox da alıyor. Yani mesela varsayılan arama motoru olarak Google geliyor ya. Niye geliyor? Çünkü Google para ödüyor onlara hayvan gibi. Safari'de de aynısı. Brave'de de aynısı. Yandex'te para ödüyor millet. Sponsor alınır ama böyle yeni ek bir sponsor özelliği gelip hiçbir şekilde kullanıcılarına duyurmamasını millet kınamış burada Reddit'te. Öyle bir problem çıkmış ortaya yani.
Şey değil mi? Hani arama çubuğunda orada sponsor olarak sponsor aldık şeyi web sitesini bildiriyor.
Evet.
Ya bu aslında şey açısından ya baktığın zaman çok da rahatsız edici bir şey değil gibi muhtemelen bunu değil. Bildirilmediği için.
Evet,
herhalde.
Evet.
Bir de hani Firefox topluluğu daha da böyle şey ya hassas, bilinçli ya muhtemelen o yüzden batmış olabilir. Yani bunu belki Google Chrome'da yapsam belki bu kadar dikkat çekmezdi. Reddit'te falan açılıp böyle başlı olmazdı belki de. Hani Firefox'ta yapınca ayrıca bir toplumdan dolayı dikkat çekmiş. Yine de şey ya hani benim için ya benim yorumum buna çok da bir problem olmadığı yönünde.
İstiyorsan kapatabiliyorsun zaten ayarlara girip. Aha, hani eklenti aynen. Kullanmana da gerek yok. Ama haberimiz yoktu diye. Demişler. Abi bu arada Chrome'da hatta bak düşün koskoca Google var arkasında. Reklam göstermeye başlayacakmış. Ben öyle bir haber okumuştum. Mesela sen yeni sekme açtın orada reklam çıkacakmış. Hatta şey demişler ya sizin girdiğiniz yerlerle alakalı reklamlar çıkacak demişler. Ama çıkacak. Hani önüne şak diye kocaman reklam çıkacak. Şey gibi de değil. Hani adres çubuğunda eBay sponsorluğu da yazmıyor. Kocaman reklam çıkacak. Ya bu tarz tarayıcıların para kazanması lazım zaten. Ama dediğin gibi katılıyorum kesinlikle topluluk, Firefox topluluğu bu konularda hassas en azından bildirmen lazımdı şeklinde bir tartışma dönmüş zaten orada.
Aynen. Peki şey yani bu Google Chrome reklam gösterecek dedin ya hani kesin mi bu? Hani ilerleyen günlerde karşımıza çıkacak mı bu?
Belli bir bölgede açmaya başlamışlardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şu an burada da yanlış haber de yanlış bilgi de vermeyelim de. Öyle bir haber okumuştum ben. Belli bir bölgede açmaya başlayacaklarmış. Olay şu sen yeni sekme açıyorsun altta önerilenler muhabbeti var ya önerilen sekmeler, siteler falan. Orada reklam vari şeyler çıkacak işte siteler çıkacak.
Tamam anladım. Bir de son olarak peki sen bu şey konusunda Firefox'un işte sponsoru gösterme konusunda senin düşüncen ne? Yani böyle seni rahatsız ettin mi mesela?
Ben görmedim. Bende de eklenti vardı uBlock Origin. O yüzden benim de gözüme çarpmadı. Şeyle Reddit'teki haberle haberim oldu da abi bence de kesinlikle oradaki dönen tartışmaya katılıyorum. Haber verilmesi lazım. En azından denmesi lazım kullanıcılara. Yani bakın biz böyle bir şey yaptık haberiniz olsun diye. Çünkü hassas topluluk biniyor. Her ne kadar iptal edebilseniz de önden haberimiz olmalıydı bence. Ona kesinlikle katılıyorum. Ama sana da katılıyorum. O kadar rahatsız edici bir şey değil abi. Alt üstü tıklıyorsun. Şöyle küçük ufak bir site. ebay.com sponsorlu yazıyor. Çok da önemli değil bence o kadar.
Yani aynen.
Evet. Ama bu tarz konularda daha da hassas olmaları lazım onların da. Evet, son haberlere doğru yaklaşıyoruz abi. 24 Kasım'a geldik. Bu arada şunu da hatırlatmasını yapalım. Bu haber bağlantıları aynı zamanda yine açıklamalar kısmında bulunacak. İsteyenler oradan haber bağlantılarına tıklayıp gidebilirler. Bir sonraki haberimiz de yine Microsoft'tan geliyor. Böyle bir olay dönmüş abi. Çalışanlarının, ofiste çalışanlarının verilerini, hayvan gibi verilerini tutuyormuş. Yani isimleriyle birlikte hangi uygulamada ne kadar oldukları, kimlerle ne kadar konuştukları, hangi uygulamada hangi sekmelere falan tıkladıkları hani olabildiğince yaptıkları her şeyi gözlemliyorlarmış ve bunları kaydediyorlarmış kendi veri tabanlarına. Üstüne başka biliyorsun firmalar da Microsoft Office servislerini kullanıyor. O Microsoft Office servislerini kullanan firmaların da çalışanlarının verilerini alıyorlarmış. Bak senin ismini alıyorlar. Ahmet Buğra Çakıcı. Şurada şu kadar vakit geçirdi. Şurada şu kadar vakit geçirdi. Şu kadar mail aldı. Şu kadarına yanıt verdi. İşte aklına gelebilecek bütün verilerini topluyorlar senin o bilgisayarında ve karşılaştırıyorlar. Mesela sen bu firmanın ideal bir çalışanı mısın kardeşim? Değilsen hadi yallah da diyebilirler. Ha, bu açıdan hani bir soru işareti ama bir de bak kendi çalışanlara hadi neyse gidip bir de başka firmaların çalışanlarıyla karşılaştırma bu verileri satma muhabbeti falan da olur elbette. Skandal olay oldu bu da. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? Bence çok korkutucu.
Bu arada bir şey soracağım. Bu nasıl şey olmuş? Yani ortaya çıkmış. Onunla ilgili
nasıl
şey
ortaya
mı?
Çıkmış? Bir tane Wolfie Chris diye bir adam bunu ortaya çıkartmış zannedersem. Şu, hani daha doğrusu bu muhtemelen şey değildi, hani çok gizli saklı bir şey değildi. Bu adam hani ortaya çıkarttı, sürdü anladığım kadarıyla. Bu şu an Microsoft 365'e geldi, böyle bir özellik var, bakın görebiliyorsunuz diye. Hatta bir sürü şey var, görüntü var, isteyenler bağlantıya tıklayıp da bakabilir mesela. İsim isim kaydediyor, neler yaptıklarını kaydediyor. Muhtemelen bu adam ortaya çıkarınca, söyleyince skandal oldu olay.
Anladım. Ya iş aslında dediğim gibi, hani az önce de ilk haber miydi neydi, hani konuştuk, veri almaya gelince biraz şey yapıyorsun tabii. Maalesef ki böyle ister istemez şey, çok inanılmaz şaşırmıyorsun. Ama ya baktığın zaman Microsoft'ta da işte binlerce çalışan var. Veri veridir. Veri çağındayız. Veri inanılmaz değerli. Evet. Hani hem o yüzden de tabii kullanıyorlar, hem de bunu her bakımdan, yani iş, kariyer bakımından da muhakkak kullan. Ya dedim, hatta ne dedik? Google mu? Ya bilmiyorum, bir firma alıyor dedik ya hani verileri. Apple mıydı? Hani dedim, hani ben de şey dedim, hani ya Microsoft'ta, Windows'ta, hani hepsi buna dahil aslında. Evet. Çünkü adamların sahasındasın. Yani onların verdiği şeyi kullanıyorsun. Ve dediğin gibi kapalı kaynak, her şeyi yapabilir aslında. O yüzden ne yapalım yani, inşallah verimizler. Yani şunu ümit ediyoruz abi artık. Yani o kıvama geldik. Bir, bilinçli kullanmak, iki, veri gittiyse de inşallah ki aleyhimizi kullanmazlar. Evet. Yani vaziyet bu.
Ya bir sen de ne düşünüyorsun? Ben şey konusunda çok şaşırdım. Yani diğer firmalarda da var. Onları da alıyorlar, karşılaştırıyorlar. Hı. Ya muazzam bir veri var demek ki abi ellerinde. O ya bence korkutucu abi. Ya şunu da diyebilir. Muhtemelen izleyicilerden bazıları diyecek ki abi adam kendi firmasında çalışanın da ne kadar çalıştığını takip edebilmeli falan diyenler de olacaktır. Belki edebilmeli ama yani artık dünya dışında Microsoft Office kullanan herkesin verilerini alıp onlarla karşılaştırıp bir şeyler yapmak bence çok abartıya kaçıyor ve bence yani distopik bir şeye gidebilir bunun sonu, hoş olmayan yerlere gidebilir. O yüzden ben korkutucu gözlerle bakıyorum abi, yani daha doğrusu korkunç gözlerle bakıyorum diyeyim.
Aynen abi, ben de katılıyorum yani. Keşke böyle şeyler hiç olmasa da bu haberleri konuşmasak ama.
Bunun abi bir de takip haberi var. Millet buna tepki verdikten sonra şey yaptı. Microsoft isimleri kaldırmışlar artık. Hani senin ismini almıyor. Senin verini alıyor, aynı verini alıyor. Ama Ahmet Buğra Çakıcı diye yazmıyor. Hani tepkiden sonra yapmışlar bunu. Ama muhtemelen bir şekilde inebiliyorlardır onun Ahmet Buğra Çakıcı olduğunu bence.
Peki bir şey diyeceğim. Hadi şey diyelim. Tamam, hadi bilmiyor. Gerçekten yaptı bunu tam olarak. Şunu soracağım. Benim aklıma o zaman, ya veriler anonimleştirilmiş hale geliyor mu, yoksa benim hani Ahmet Buğra Çakıcı'yı bilmiyor ama TC kimliğimi biliyor mesela, sallıyorum yani, yine bana has olan bir şeyi yani biliyor mu?
İşte bilmiyor diyorlar. Yani öyle diyorlar. Öyle söyleyeyim olayı.
O zaman tamam, o zaman şu, yani söylediklerine göre, iddia edilene göre şey değil mi? Hani veriler anonim o zaman.
Ama tabii bilemezsin.
Yani aynen. Hadi iddia, hadi öyle olsun da falan. Ama dediğin gibi ya muhakkak öyledir. Zaten var yani. Hatta dediğin gibi senin videoda da mı seyretmiştim? Yani çoğu kişi zaten öyle iddia ediyor ki abi. Yani çoğu kişi verimizi alıyor bu kesin de. Hani herkes şey diyor. Hani verilerinizi güvenlik altında zart surt. Sen de galiba WhatsApp'la ilgili bir şey söylemiştin. Tam hatırlamıyorum, yalan olmasın da. Yani bilemezsin. Yani kafalı kaynak kod, bilemezsin.
Doğru. Umarım söyledikleri gibi yapıyorlardır. Yani umarım öyledir. Ama aynen. Skandal olunca isimleri kaldırıyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz demişler. Bir sonraki haberimiz aslında Linux'un babalarından Linus Torvalds'tan geliyor. Ya Linus Torvalds'ın kullandığı bilgisayar Mac aslında. Mac bilgisayarlarını çok seviyor, Mac'leri çok kullanıyor. Tabii içine Linux yüklüyor. Hani macOS kullanmıyor adam da Linux yükleyip kuruyor. Şimdi şeyi biliyorsun, macOS'ler, yeni Mac'ler şeyle geliyor. ARM şey mimarisine geçiyorlar ya. Şöyle evet, bir problem var. Şimdi yeni mimaride Linux çalıştırma işi çok zor bir iş. Çünkü bunlar da kapalı kaynak kodlarıyla gelecek muhtemelen. Linux'u tekrar o yeni donanımlara tanıtması, onları kernele indirip yüklenmesi falan uzun hikaye yani. Kapalı kaynak koduyla çok uğraş isteyen bir şey. Linus Torvalds demiş ki abi ben yeni Mac'leri de çok kullanmak istiyorum ama bu gidişle kullanamayacağız demiş muhtemelen. Ama açarsanız kodu hani çat diye onu ayarlarız, hallederiz demişler. Tabii ben Mac'in açacağını sanmıyorum bunu. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama.
Ya ben de hiç sanmıyorum yani. Hiç sanmıyorum ya. Ya hadi bir teknoloji ortaya koysa, hani mesela sallıyorum işte Microsoft'ta ASP.NET Core örneği mesela. Ya yani başka bir şey ortaya koysa eyvallah da, şimdi donanım ve şu çok önemli. Şey yani bir tekil özgü bir donanım. Apple'a özel. O yüzden çok ihtimal veremiyorum. Öyle söyleyeyim yani.
Ve genelde hani Apple'ın stratejisi şey biliyorsun. Abi bütün her şey bizim ekosistemimizde olun. Telefon bizim bizden olsun, bilgisayar bizden olsun. Her şey saatiniz bizden olsun. Her şeyi bizden alın, bizim ekosistemimizdeki uygulamalardan kullanın ya. Mac'i de Linux yükleni versin diyeceğini sanmıyorum. Yani onun için işleri kolaylaştırmayacaklar bence.
Şöyle benim aklıma şimdi geldi. Bu arada kesinlikle öyle. Hani bu Apple'ın zaten böyle yani hani çıktığından beri seyrettiği strateji bu. Ama şu var acaba hani ben dediğim gibi ihtimal vermiyorum kodları açacağını falan da. Ama kendileri açmadan acaba o altyapıyı hazırlarlar mı? Orasını kestiremiyorum. Belki mi acaba? Belki hani böyle bir topluluktan hoş bir izlenim oluşturma falan kafası olabilir.
Anlıyorum abi vallahi hiç.
Bilemiyorum. Orasını yani. Bilemiyorum abi.
Ama haberde de Linus Torvalds de diyormuş ki ben de kullanmak istiyorum ama muhtemelen kullanamayacağız bu gidiş. 12 haberimiz bu arada. Bu haberimizde ticari elektronik ileti yönetim sistemine kaydolma tarihi yine her zamanki gibi ertelenmiş. Bilmeyenler için olayı şöyle kısaca özetleyeyim abi. Ya bu hani senin telefonuna saçma sapan SMS'ler geliyor ya, istemediğin, yok su, yok şu, işte ne bileyim hastane. Bilmiyorsun nereden geliyor bunları, kim benim numaramı kim vermiş adama bilmiyorsun. Ama sana çat çat çat sürekli SMS'ler geliyor. Bunun için bir sistem geliştirilecekti. Böyle bir veri tabanı oluşturulacak. Oraya hani SMS gönderenler kayıt olacak falan. Ben istemediğim an çat diye çıkabileceğim ve bana daha göndermeyecekler diye. Ama bunu sürekli aylardır bu sistemi oluşturuyoruz, oluşturuyoruz, oluşturuyoruz diyorlar. Her seferinde de ertelendi, ertelendi, ertelendi deniyor. Daha yine ertelenmiş.
Ne zamandan beri bu erteleniyor bu arada? Var mı?
Bayağı bir süredir erteleniyor. Yani sürekli gelecek gelecek deniyor. Bunu hani çalışıyoruz deniyor. Erteleniyor. Abi ben çok gıcık oluyorum bana gelen mesajlara ya. Gelen aramalara da çok gıcık oluyorum. Aramayın yani. Atmayın da. Sürekli önüme çıkıp duruyor.
Ya bir de bloklayıyorsun mesela. Arıyorlar, blokluyorsun ama bir şekilde yine onlar şey yapıyor. Tabii. Yani yine aynı marka.
Evet.
Çünkü verin elinde. Ya onu yakalayacak algoritmaları da vardır. Engellendiğini falan. Ve ona göre yol seyrediyorlardır. Ya dediğin gibi bu rahatsız edici bir şey. Ya yine aslında şey insanların aslında özel hayatına direkt şey müdahale yani.
Evet.
Benim telefonuma, e-mailime hiç bilmediğim, hiç alakam olmayan, belki hiç uğramadım etmedim falan bir yerden geliyor. Kaldı ki uğramış olsam bile, kaldı ki ben önceden işte X operatörünü kullanıyor olsam bile yine dayatmaları yani reklam evet. Dediğin gibi ya reklam yapacaklar bir şekilde falan filan ama dayatmaları başka bir şey. En azından bir İzin alınsa falan bilmiyorum. Neyse. Ya bu uygulama güzel olurdu pratiğe dökülebilseydi ama erteleniyor. Bunun sonu ne olur? Ya bir defa bu işe niye acaba girişmişler? Yani şey
devlet yani, eli olsun dediler işte hani bir öyle bir şeyler yapalım dediler ama olmuyor. Ya abi şöyle bir şey var. Bence bu olayın hani devletle falan bir şekilde de yani başka birinin girmesine de gerek yok. Bence bugün benim operatörümün elinde vardır bunu yapan hizmet. Yani benim operatörüm bilmeyecek mi? Bir kişi 1000 tane adama, 10 bin tane, 1 milyon tane adama SMS gönderecek. Operatörün haberi olmayacak mı yani? Hani öyle bir şeyin evet. Bence ya tabii bu arada ben de teknik eleman değilim de hani bilmiyorum o SMS gönderme alma işlemleri nasıl oluyor. Ama ben şuna inanmıyorum hani bir tane ben gideceğim 1 milyon tane SMS göndereceğim. Benim operatörümün haberi olmayacak. Bence operatörler istese abi bunu çoktan çözmüşlerdi de. İstemiyorlar benim anladığım.
Ya istemezler. Hani hiçbir zaman da istemeyeceklerdir muhtemelen.
Ha, belki onların da çıkarı vardır.
Abi muhakkak öyledir ya. Muhakkak öyledir yani. Çıkar, muhakkak menfaati söz konusudur. Yani bilmiyorum bu uygulama muhtemelen sürekli ertelenme muhabbeti varmış. Ya uygulansa hoş olur. Ama şu an çok bilmiyorum. Yani.
Öyle. Olmayacak gibi abi sürekli erteleniyor çünkü. Bunun çözümü şöyle yapılabilir belki. Normal şartlar altına gelen bütün SMS bildirimlerini kapatacaksınız. Sadece kişilerinizde olanları açacaksınız. Ama bu sefer de kişilerinizde kayıtlı olmayanları görmezsiniz. Hani belki sizin listenize kayıtlı olmayan biri size SMS atar, onu kaçırırsın falan. Geliyor abi şu an SMS şeyimi açsam, kutumu açsam zaten %90'ı şey reklam.
Evet evet evet aynen öyle, aynen öyle. Yani hiç böyle kişisel bir iletişim ilişki falan değil de full reklam. Kaldı ki günümüzde şeydi yani SMS hani kişisel mesaj açma için çok artık ender çok bilmiyorum evet. Kullanan var mı? O yüzden dediğin gibi ben de açsam benim de durum aynı yani.
Rezalet.
Full dışarıdan aynen. Aynen öyle.
Rezalet yani. Umarım yani umuyorum artık hani yapacaklarını düşünmüyorum ama sanmıyorum. Neyse evet bu haberi de bu şekilde geçelim ve son haberimize gelelim abi. Biliyorsun sosyal medya yasası geçti meclisten ve şey dediler hani ilk başta bir ceza kesilecek. Eğer ki atama yapmazsanız, temsilci ataması yapmazsanız. Sonra bir ceza daha kesilecek. Sonra galiba son bir ceza daha kesiyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da veri kısıtlamasına gidiyorlar işte. %90'ını falan kısıtlayacağız diyorlar giriş çıkış. Ve bu büyük problemleri olacak da zaten. Şimdi ikinci cezayı kesmişler. Facebook'u artık bu bütün sosyal medya. VK hariç herhalde bir VK temsilci ataması yapmış galiba. Temsilci atamayanlara ikinci cezayı kesmişler. Bence ne olacak bu durumun sonu?
Bir de bir şey soracağım. Bir ceza kestiler zaten bu ikinci anın kadarıyla. Evet. Peki bu cezalar hani ödeniyor mu, ödenecek mi?
Şu an bildiğim kadarıyla ödenmemiş. Çünkü adamlardan hiçbir ses yok yani. Yani eğer günün sonunda kalmak istiyorlarsa burada ödeyecekler yasaya göre.
Düşünüyorum. Ya ben de şey diyecektim işte. Ya ödemeleri için bir sebep var mı diyecektim de. Çok ödeyecek, öderler mi? Çünkü niye biliyor musun? Hani bir şeyi seyrediyorum. Yani YouTuber işte Levent Şapçı var. İşte Amerika'daydı. Hangi bir tane VPN'de çalışıyor. Hotspot VPN'de. Şey diyordu mesela. Mesela Twitter'a yasaklama gelmişti. Gelmiş işte. Ve geldiği zaman hani insanlar VPN'e çok daha hücum edip daha fazla bir kalabalık oluşmuştu Türkiye tarafından Twitter'a olan. O yüzden yani şimdi sosyal medyalar bunu göz önünde bulundurması lazım. Yasak geldiği zaman ki onlarda o istatistik vardır bence. Yani Türkiye ne zaman yasakladı? Bizim telefonumuz olur muhakkak vardır. Onları göz önünde analizini yaparlar bence. O istatistikleri göz önünde bulundururlar. Yani bir kayıpları yoksa abi, çok da yanaşmazlar.
Şöyle kayıp olacak. Şimdi hatırladım sen böyle anlatınca. Bak ilk defa ilkinde para cezası yediler. İkincisinde de para cezası yediler. Şimdi bir sonrakine kadar yine temsilci atamazlarsa Türkiye'den reklam alıp veremeyecekler. Yani mesela sen reklam alıp veremeyeceksin Instagram'da Türk kullanıcı olarak. Ve oradan hani paraları kesilebilir. Ama bu kullanıcılara da yansıyordu olarak. Ben bir şirketsem Türkiye'de çalışan ben de veremiyorum ve benim büyük zararım olmaya başlıyor. Şirkete de geliyor. Hani sadece Instagram'a gitmiyor. Ve ben mesela bir YouTube'da içerik üreticisiysem galiba ben de reklam alamıyorum bu sefer. Bana da problem olacak. Mesela ben şu an reklam alamıyorum zaten. Yeteri kadar standartları sağlayamadım da. Sağladığım takdirde veya sağlayan kanallar reklam alamadığı için YouTube gelirleri düşecek, bitecek. Ve dördüncü adımda da şey var zaten. Direkt %90 band genişliği kısıtlaması getireceğim diyor. Ama bunda şöyle bir problem var. Bugün biliyorsun, sen daha iyi biliyorsundur hatta. Hani biz Google.com, hani Google.com'u sen yasakladığında sadece Google yasaklanmıyor. Bir ton site Google'ın servislerini kullanıyor. Google'ın şeylerini içine gömülü kullanıyor. Sen oralara da girememeye başlıyorsun bu sefer. Çok büyük sıkıntı.
Mesela bugün biliyorsun Google çöktü. Biliyorsun onu.
Evet, duydum. Ya ben yaşamadım ama duydum.
Ben de inanılmaz yaşamadım da ama mesela şu oldu. Discord'da da bilmiyorum bir kanaldaydım. Galiba Discord'da bir servisini kullanıyor galiba. Böyle image yani belki resimde fotoğrafta falan. Benim Discord'da da bir sıkıntı olmuş. Ya ben bu arada yaşamadım dedim ama chatten gördüm. Hani chatleşmiş orada insanlar. Hani herkes Discord'da falan dökülmüş. Orada dediğin gibi yani aklıma geldi bu örneği de vermek istedim. Yani o yüzden Google'ın herhangi bir şey yasaklanma yoluna gitmesi falan o da inanılmaz bir problem.
Bununla her yere etkiliyor.
Aynen öyle ve bununla beraber şu an YouTube Türkiye'de eskiden böyle yani belki bundan bir 4-5 yıl öncesine gittiğin zaman çünkü ben de böyle YouTube bilmiyorum hani benim eskiden böyle oyunla ilgili falan videolar vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musun da?
Evet evet.
Ben de YouTube'da işe dışlıydım. Şunu diyeceğim. Böyle sayılı kişilerdi anladın mı? YouTube Türkiye'de popüler olanlar falan. Pardon saysan sayardın yani. Şu anda YouTube Türkiye'de inanın yani çokça para yiyen çokça insan var. Reklamlarla falan filan. Ya dolayısıyla çok etkiler dediğin gibi. Hani hem bütün, gerçi benim zannım öyle bir şey olsa bile YouTube Türkiye'deki olanların yine aynı şekilde devam etmeleri ve sadece belki lokasyon olarak bir şekilde onu aşmaları. Lokasyonu değiştirerek falan bir şekilde o reklam sıkıntısını aşmalarını ben beklerim. Eğer öyle bir yol seyrederlerse. Ama dediğin şimdi düşündüm reklamları falan. İki taraf içinde muhtemelen Türkiye'ye daha fazla sıkıntı verir ama bayağı sıkıntıymış o ya.
Evet. Yani ben firma olarak bana da sıkıntı veriyor. Ben bir YouTube içerik üreticisi olarak yine bana sıkıntı veriyor. Çok problemli bir durum. Bilmiyorum yani bu iş nereye bağlanacak. Umarım orta yolu bir şekilde bulunur. Çünkü diğer yani herkes etkilenecek bundan. Yani biz de zararlı çıkacağız bu arada. Ya bak bu mesela şey olayına geliyor abi. PayPal'ı biliyorsun. 130 tane ülkede kullanılıyor. Yani her yerde var. Zimbabwe'de falan bile var herhalde Afrika'nın ülkelerinde. Türkiye'de yok. Niye yok? Evet. Adamlar Türkiye'den şey dediler yani PayPal'a. Türkiye'yi sunucu açın. Adamlar açmayacağız dediler ama muhtemelen o sadece sunucu açma değildi. Arkasında başka şeyler de vardı da. Ya bilmiyoruz tabii, hani spekülasyonu yapmayalım yine de. Sunucu açın dediler. Adamlar da açmadı. O zaman gidin dediler. Adamlar da muhtemelen şirket olarak şunun hesabını yaptı. Aa, ben Türkiye'den gidersem ne kaybedeceğim? Şunu bunu kaybedeceğim. Ne kazanacağım? Bunu bunu kazanacağım. Eğer ki yani kazandığı kaybettiğin üstüne çıkmıyorsa adam gidecek. Yani gidiyor. Yani burada da mesela tamam, biz Türkiye'de bu arada çok fazla sosyal medya kullanıcısı var. Yani Türkiye'de çok geniş bir pazar, yani buradan da para kazanıyorlar ama evet, adam günün sonunda bir firma, özel yani kar elde etmek istiyor. Adam bakar abi, kazandım kaybettiğimden fazla değilse hadi ben gidiyorum der. Uğraşman der yani. Ama sanmıyorum öyle diyeceklerini de, onu unutmamak lazım abi. Yani bunlar da özel şirketler sonuç olarak.
Aynen öyle. Ve gün sonunda dünya devleri diyorlar. Yani global şirketler falan.
Yani bu haberin sonucunda söyleyeceğim şey şu. Umarım orta yol bulunur. Umarım yani bir şekilde hallolur. Yoksa hepimizin başını ağrıtacak gibi, hem işverenler, hem YouTube tarafı, hem Türkiye'deki kullanıcılar ve Türkiye'deki reklam veren kişilerin başını bayağı bir ağrıtacak, sorunlara yol açacak gibi.
Bir de şey, ben şey diyecektim. Şimdi hatırladım da. Şimdi bu yasayı İşte malum sosyal medya şirketlerinin kabul etmesi, bir de şu açıdan da onlara ne kadar dokunuyor orası tartışılır da, dokunuyor günün sonunda. Şimdi temsilci hani vekil falan bulunduruyorlar ve artık şey, yani bu yasa niye geldi bir defa? Hani bir ortada herhalde rasyonlar bir sıkıntı nokta falan var. İçerikle ilgili, oraların içeriğine dönen muhabbetlerle ilgili ve aslında karşı firma olarak kabul ettikleri zaman da kısıtlanma, ya onların da kısıtlanması gibi bir şey söz konusu.
Evet.
Bu topa da girirler mi? Yani bu açıdan da bakabilmek lazım. Hani çünkü kaybedeceklerinden bir şey de budur herhalde yani.
Ya çünkü onu kabul ettikleri zaman yine aktif ceza şöyle var abi. Sen diyelim Facebook'un temsilcisisin ya. Sana dediler ki abi ben bu içeriğin yasaya göre yanlış hatırlamıyorsam 48 saat mi ne veriyorlardı? Bu arada yanlış bilgi de vermeyelim ama bir süre içerisinde diyor. Bunu çözmen lazım. Bu hesabı kapatın ya da şey yapın diyecekler. Sen de bunu alacaksın, Facebook'a falan ileteceksin. Hani böyle böyle bir durum var diye. Kapatmazsan yine ceza geliyor diye biliyorum. Ha, o da yine ayrı bir sıkıntı yani. Evet, evet. İşte bilmiyorum artık ne olacak. Sonumuz hayır olsun mu diyelim, ne diye.
İşte ben de aslında onu ifade etmek istedim. Yani bu topa da girerler mi? Bu kısıtlamaya da girerler mi? Girmek isterler mi? Bu evet, da çünkü kaybedecekleri bir nokta. Bütün o işte analiz, işte ne bileyim, ekonomik açıdan falan da baktığın zaman bu da ayrıca bir faktör.
O zaman sonuna geldik bu arada gizlilik raporunun bu bölümü. Buraya kadar izleyen varsa çok teşekkürler. Evet, buraya kadar izleyen varsa çok güzel. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenebilirsiniz videoyu. Ve aynı zamanda Ahmet'in kanalı başta da belirttiğim gibi aşağıda olacak. Ona tıklayıp oraya da abone olabilirsiniz. Evet Ahmet, son sözler.
Ya tekrardan teşekkür ederim davetin için. Keyifli oldu. Yani beklediğimden de keyifli oldu. Günün sonunda insan konuşa konuşa, hani beraber sen araştırıyorsun, getiriyorsun burada, harmanlıyorsun belki, seçiyorsun, ediyorsun, burada sunuyorsun. Bir de bunu yorumlamak, iki beyin tarafından yorumlanması daha başka bir bilinç oluşturuyor.
Evet.
Ve başkalarına anlatmak üzere de aslında yorumluyoruz. O yüzden ayrıca bir hoş oluyor. Gerçekten ben de dediğim gibi hani videonun ortasında da söylemiştim. Hani böyle bazı konularda bilinç oluşuyor. Belki bu videodan sonra birkaç adımda falan bulunacağım. O yüzden tekrar eline emeğine sağlık. Tekrar davetin için teşekkür ederim. Hani seyirci arkadaşlara da dediğim gibi hani günün sonunda ben de bu arada naçizane içerik üreticisiyim. İşte Medium'da blog post yazıyorum. Daha çok teknik gidiyorum ben de alanımla ilgili. Ya bu harbiden yapan kişiyi görüntü değil sadece çok motive ediyor. Kesinlikle. O yüzden ben ricam bu işi de hani Yusuf çok böyle sayılı kişiler, ben ikinci bir kişi, üçüncü kişi bilmiyorum da yapan sayılı kişilerden birisi. Ben de işte ilk defa çok hani ilk defa konuk oldum sağ olsun. O yüzden hani ben de kendim de video atıldığı zaman like atarım. O yüzden arkadaşlara da şey yapıyorum. Hani harbiden like atarsanız bence çok iyi olur ve mümkünse hani kendi sosyal medyanızdan falan da paylaşırsanız daha fazla insanın bilinçlenmesine umarım vesile olmuş oluruz diyorum. Tekrardan teşekkür ederim Yusuf.
Abi ben teşekkür ederim geldiğin için. Benim için de çok keyifli oldu. Yani normalde bunu tek devam ettirecektim de işte yine teknolojiden bilen, hoşuna giden, seven insanlardan ilk aklıma sen geldin. İlk de zaten seni davet ettim. Sağ ol tekrar geldiğin için. Benim için de çok keyifli oldu. Ve tabii ki güzel sözlerin için de kanalım hakkında teşekkür ederim. O zaman bizden bu kadar. Bir sonraki gizlilik raporuna bir ay sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.